Burası Ahval. Doğru haberciliğin ve özgür yorumların odak noktası. Podcast yayınımıza hoş geldiniz.
Herkese merhaba. Ne kadar hareketli ve enteresan günler yaşıyoruz, değil mi? Henüz Biden koltuğuna bile oturmadan Türkiye'deki aktörler demokrasiden, hukukun üstünlüğünden bahsetmeye, panikle damadı bile günah keçisi ilan edip kurban etmeye, Osman Kavala'yı tutuklayan savcıların isimlerini talep edip onları belki de cezalandırmaya başladı, tartıştı. İnanılmaz bir şey. Bir aydınlanma mı yaşıyor AKP? AKP demokrasi ve hukukun üstünlüğünü mü keşfetti? Sadece Biden'dan mı korkuyor? Korktuğu farklı şeyler mi var? Ya da muhtaç olduğu farklı şeyler mi var? Bunları sizlere yorumlamaya çalışacağım. Tarihin en önemli dönüm noktalarından birini yaşıyoruz. Zira AKP ilk defa iktisadi olarak, siyasi olarak ve dış politikasında iflas ettiğini gördü ve o aynada o gerçekle, rakamlarla yüzleşmeye başladı. Durdurulamayan enflasyon, artan döviz kurları, iflas eden anketler ve artık parti içindeki çalkalanmalar, partiden kopan aktörlerin yeni küçük partiler kurup yavaş yavaş kar topu efektiyle büyümeye başlamaları, tüm bunlara karşı topları düşürmüş ip üstünde yürüyen bir sirk jonglörü gibi şovunu toparlamaya çalışan, şovunu kurtarmaya çalışan bir aktör var. Bu sadece Biden etkisi mi? Önce bundan başlayalım. Yani sadece Biden'dan korktuğu için mi saray bu kararları alıyor? Daha önce hiç işitmediğimiz şeyleri yapmaya başladı. Muhtemelen belki de Osman Kavala'yı serbest bırakacaklar alel acele ve alacakları olumlu tepkilere göre belki Selahattin Demirtaş'ı, akabinden diğer siyasi tutukluları ya da gazetecileri, belki Ahmet Altan'ı serbest bırakmaya başlayacaklar. Tüm bunlar Biden korkusuyla mı oluyor? Hem evet hem hayır. Şüphesiz Biden'dan yana çok büyük endişeleri var. Zira karşılarında, daha doğrusu karşımızda küresel suçlara bulaşmış bir çete var. Bunlar Trump'la birlikte pazarlık yapıp Amerika Birleşik Devletleri'ndeki yargıya yansıyan bu suçları tekrar gündeme gelmemesi, ötelenmesi, dondurulması için Trump gibi hukuk tanımaz bir adama istedikleri her şeyi verip karşılığında bunu alabiliyorlardı. Biden'dan bunu alamayacaklarını biliyorlar ve bu tahminlerinizin ötesinde Türkiye'deki ekonomik krizin ivmesini çarpanlarıyla birlikte artırabilecek bir kart. Halk Bankası'na yazılabilecek ceza ve Türkiye'deki finansal sisteme, sadece Halk Bankası'na değil tüm finansal sisteme ve bankalara getirilecek olan teknik yaptırımlar. Bu şüphesiz AKP'nin ve saray rejiminin önemli korkularından bir tanesi. Muhtemelen yurt dışına bile çıkmaya endişe edecekler. Muhtemelen yurt dışında bu işlere bulaşmış ve elçi olarak görevlendirdikleri adamları bile geri çağırmak zorunda kalacaklar. Bu korku o kadar büyük. Peki kendi tabanlarına bunu nasıl izah ettiler? Yani sonuç olarak Kudüs'ü başkent yapmış, inanılmaz yabancı ve İslam düşmanlığı, faşist terimler kullanmış, ahmak bir adamı içeride İslamcıların açıktan desteklemesini tabanlarına nasıl anlattılar? Şöyle anlattılar: Trump yerli ve millici, tıpkı bizim gibi, Biden küreselci. Küreselci dediğiniz bir Avrasya komplo teorisidir. Küreselcilik vardır ama küreselcilik ekonomik enstrümanları dünya barışı için kullanmayı, ekonomi üstünden karşılıklı bağımlılık teorileri ve ilişkileri geliştirip ülkeleri birbirine ekonomik olarak muhtaç kılıp savaşamaz hale getiren, onların refah düzeyini sınırları kaldırarak işte artırmaya çalışan bir ekol. Konuyla hiçbir alakası yok. Bugünkü benim yorumumla da alakası yok. Ama önce Amerika diyen bir adamın tıpkı bizim gibi yerli ve millici denilerek bu cahil kitleye pazarlanması ve Amerikan faşizmi üstünden pazarlanması inanılmaz, absürt ve utanç verici bir gelişme. Dünyadaki faşistler ancak birbirine düşmanlık yaparak birbirlerini destekleyebilirler. Faşizm, aşırı milliyetçilik, oportunizm, popülerlik, popülistlik bir dayanışma vesilesi ve ideolojisi değildir. Liberaller gibi, sosyal demokratlar gibi birbirlerine dayanışamaz ve aynı ideolojiyi paylaşamazlar. Karşımızda küresel barış üstünden ve benim iddia ettiğim korona epidemisi sonrasında biz artık küresel sistemde yavaş yavaş globalleşmeyi upgrade edeceğiz. Yani globalleşmenin trendleri değişecek, normları değişecek. Globalleşmenin kanını emip demokratikleşmeyen, hukukun üstünlüğünü kabul etmeyen liderlerin bir bir gideceğini burada size anlatmıştım. İkinci videomda bunlar için çok zor günlerin beklediğini, reform yaparak ya merkeze yöneleceklerini ya da Trump'la başlamak üzere hepsinin teker teker sistem bunları dışarı atar gibi, bir cerahatı dışarı atar gibi dışarı atacaklarını ima etmiştim. AKP aktörleri küresel suçlara bulaştıkları için kafaları karışık ve tekrar küresel sisteme dönebilir miyiz acaba endişesi içindeler. Bu endişeyi anlıyorum ama bu endişenin artık kaçıp kurtulacak bir zemini kalmadı. Hem bu epidemiden dolayı normlar artacak, uluslararası hukukun önemi artacak, hem de Amerika Birleşik Devletleri'ndeki değişim ile. Peki tek korku bu değil dedik. Neyden korkuyor saray rejimi? Ey dediği zaman zavallı insanları korkutan ama kendini aptal diye hakaret edenlere cevap bile veremeyen, hatta onları destekleyen saray rejimi neyden korkuyor? İflastan korkuyor. Tarihi ekonomik iflasla yüzleştiler. Türkiye'yi tekrar iktisadi olarak rahatlatabilecek olan kart, IMF kredileri. IMF kredilerini böyle komplo teorileriyle karşılamanın bir anlamı yok. Hırsızlık yapan, tıpkı 2001 krizinde olduğu gibi, o zaman laikler hırsızlık yapmıştı. Çok büyük dolandırıcılık yapmışlardı. Bankaları boşaltmışlardı ve laik rejimin çökmesine neden oldu o hırsızlar. Demokratik tüm kusurlarıyla birlikte işleyen bir demokratik rejiminde. Aynısını İslamcılar yaptı ve tekrar IMF kapısına gideceğiz. Hırsızlık yapan, yolsuzluk yapan, çöken 3. dünya rejimlerine IMF kurtarmaya gelir. Neden gelir? Çünkü o küreselciler diye hakaret ettiğiniz sistem der ki küresel barışı ancak işleyen ekonomilerle sağlayabiliriz. Yeni göç üretmesinler, göç ve göçmen üreten ülke olmasınlar. Üretsinler, ekonomileri işlesin ki iç savaş oluşmasın ya da bunu örtmek için dış savaş yapmak zorunda kalmasınlar. Ege'de, işte diğer cephelerde, Suriye'de vesairede savaşa girmesinler. Barışın, işleyen ekonominin, sizin o meşhur win-win dediğiniz şey var ya, işte bu. Yani Erdoğan'ın da ağzından düşürmediği, kazan kazan dediği şey aslında küresel dayanışmayla birlikte işleyen bir ekonomik refah sistemi. Bu olmasın diye IMF gelir, bazı şartlar karşılığında, ağır şartlar karşılığında ucuz kredi verir. Türkiye, AKP rejimi bugün tefeci faiziyle borçlanıyor. Dünyada en yüksek faizle borçlanan birkaç ülkeden biri. Buna can dayanmaz. Paranın bu kadar ucuz olduğu, likidite sınırlarının bu kadar dolu olduğu, her köşeden çok rahat para bulduğunuz bir dönemde demokrasisi, hukuku işlemediği için, öngörülebilir bir ülke olmadığı için, küresel suçlara bulaşmış aktörler tarafından yönetildiği için Türkiye risk grubunda bir ülke olarak tanımlanıyor ve çok yüksek faizle borçlanıyor. Bu döndürülebilir bir çark değil, döndürülemez hale gelmeye başladı. İkinci korkuları da bu. Biz IMF'in kapısına gider. Para istersek IMF demek, Biden demek. Bize zaten şunu söyleyecekler. Hukuk sisteminizi değiştirin, demokratik reformlar yapın, şunu yap. Uzun bir liste verecekler ellerine. Şimdi para istemeden bu reformları yapmaya başladılar ki para için Biden'ın kapısına gitti, IMF'in kapısına gitti. O da ona listeyi dayadı ve o reformları yapmak için geri döndü dedirtmemek için şimdi hiç inanmadıkları, hakaret ettikleri, kullanıp iktidara geldikten sonra çöpe attıkları, üstünde tepindikleri demokrasi ve hukukun üstünlüğünü keşfetmeye başladılar. Tekrar demokratik reformlardan, hukukun üstünlüğünden, Aslı olanın tutuksuz yargılanmak olduğundan bahsetmeye başladılar. İnsanlar beyaz sandalyeler üstünde ölürken, siyasi mahkumlar hiçbir suç işlemeyen siyasi mahkumlar iki makaleden dolayı ömürlerini dört duvar arasında geçiren akademisyenler orada dururken hiç kimseyi dinlemediler. O kadar küstahtılar ki. Yıllar önce Ahmet Altan kulakları çınlasın. Yıllar önce dediğim 20 yıldan fazla. Ben lise öğrencisiyken bir makale yazmıştı. İyi ki bu ülkenin petrolü yok diye. Yoksa askerler öyle bir diktatör rejimi kurar ki bir daha demokrasiyi getiremeyiz. Tıpkı aynı şeyi AKP için söyleyebiliriz. İyi ki ellerinde bu kadar güçlü bir enstrüman yok. Yoksa tekrar demokrasiyi, hukukun üstünlüğünü keşfedemeyeceklerdi. Bunun için size 2023'e kadar sabredin. Gaz bulduk. Her şeyi düzelteceğiz. Hukuksuzluk da bizim. Antidemokratik despot rejim de bizim. Bunlar bundan anlar ancak. Asıl olan budur. Biz bunun için savaştık. İzleyin Osmanlı dizilerini. Osmanlı'ya geri dönüyoruz diye size haykırmalarının sebebi buydu. Ama ben ısrarla ya da Türkiye'nin aydınları size ısrarla şunu söylediler. Başaramayacaklar. Başaramayacaklar çünkü Türkiye büyük bir iflasla yüzleşti. 2023'e kadar sübvanse edilebilecek bir saray rejimi yok. Onun için Emine'nin çantalarının fake olduğunu, imitasyon olduğunu söylemeye başladılar. Dışarıda açlık varken 50 bin dolarlık çantalarla bu çarkın dönmeyeceğini görmeye başladılar. Peki 1 milyon dolarlık soru. Peki Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri böyle bir rejimle çalışıp onları finanse eder mi? Evet, bu oldukça zor ve cevaplaması çok da kolay olmayan bir soru. Ama bende bir kendimce bir yanıtı var. AKP rejimi S-400'lerle, nükleer anlaşmalarla yani Rusya kartıyla Batı'yı tehdit etti. NATO'yu tehdit etti ve oradan gelen kritikleri umursamadı. Elinde çok güçlü bir kart olduğunu düşündü. Ben göçmenleri sınıra yığarım ve siz iktidarlarınızı deviririm tehdidinde bulundu. Bu kartı oynamasaydı belki kısmen netice alabilirdi. Bu kartı oynadı, ateş etti ve vuramadı. Göçmenler Yunanistan sınırını geçemediler. ABD çok radikal ve primitif ilkelerle, yöntemlerle göçmenleri geri püskürttü. İnsan canı üstünden yapılan tehditler Batı'ya, Avrupa Birliği'ne işlemedi. İkinci tehdit de siz belki çok anlamadınız ama Erdoğan çoktan çok azdan az gider diye turist göndermeyince batılı ülkeleri tehdit etmeye başladı. Bu tehdit bence şuydu. Size o kadar yüklü borcum var ki konkordato ilan eder. Bunları uzun bir süre ödemeyeceğimi ilan deklare edersem bütün finans sisteminiz alt üst olur. Bunda haklılık payı var mı? Kısmen haklılık payı olabilir. Başta İspanya bankaları olmak üzere çok korkmuş olabilirler. Ama bu da sürdürülebilir değil. AKP bir daha devrilmeyecek bir saray rejimi kurmak zorunda. Çocuklarını da, damadını da, torunlarını da kurtarabilecek bir sistem kurmak zorunda. Türkiye demokrasiye döndüğü zaman, Türkiye hukukun üstünlüğüne döndüğü zaman işlerin kendisi, birlikte karar alan önemli aktörler ve ailesi için hiç de iyiye gitmeyeceğini çok iyi biliyorlar. Bu tehditlerden sonra Batı şunu yapabilir. Türkiye'de demokratik değişimin önünü açacak şekilde medya reformları, basın, medya özgürlüğü, siyasi özgürlükleri garanti altına alacak kadar, yani benim size söylediğim, söylemeye çalıştığım Türkiye bir diktatörlük değildir. Otoriter bir rejimdir, yarışmacı bir otoriter rejimdir ve öyle kalacaktır. Sınırlarında Türkiye'yi tutup sadece işleyen bir demokrasi ve kısmen işleyen bir yargı sisteminin garantisini aldıktan sonra AKP'ye istediklerinin yani nakit paranın bir kısmını verebilir kademeli olarak yaya yaya. İpe un sererek AKP ile böyle bir anlaşmaya girebilir. Bunun dışında Erdoğan rejimine inanıp onu dostum Erdoğan deyip tekrar kırmızı halılarla karşılayacaklarını tahmin etmiyorum ki bunu yapmışlardı. Daha başbakan olmadan Schröder onu kabul etmiş ve çok övmüştü. Daha başbakan olmadan Brüksel'de Washington'dan randevu almıştı. Çünkü o zaman şunu diyordu: biz 28 Şubat'ın dayağını yedik, otoriterleşmenin dayağını yedik. Bir daha böyle bir şey yapmayacağız. Biz gerekirse, bizi almasalar bile Kopenhag kriterlerini Ankara kriteri yapıp insanlarımız için bu reformları yapacağız diye yalan söylemişlerdi. 2010'a kadar bunu yaptılar. İlk mutlak iktidarı referandumla birlikte ele geçirdikten sonra, yani Anayasa Mahkemesi'nden korkmamaya başladıktan sonra, yani Türkiye'de gerçek bir darbenin artık vuku bulamayacağını görmeye başladıktan sonra, yani medyanın tamamını ele geçirdikten sonra neo Osmanlıcı maskelerini taktılar. Sizlere dört bir yandan bu propagandayı yaptılar ve ülkeyi adım adım despot, İslamcı, hiçbir gelecek vaat etmeyen bir rejimle iflasa sürüklediler. Herkese büyük geçmiş olsun. Efendim, size bugün bu tarihi iflası ve AKP'nin iki korkusunu, Biden ve IMF'den para alamama korkularını izah ettim. Ve Türkiye'deki demokratikleşme ihtimalleri sonrasında batılı aktörlerin Erdoğan'a ne kadar güvenip, saray rejimine ne kadar güvenip, ne kadar güvenmeyeceklerini anlatmaya çalıştım. Bir sonraki videoda buluşmak üzere.
Ahval podcastlerini tüm mobil telefonlarda Spotify, SoundCloud ve Spreaker üzerinden dinleyebilirsiniz. Apple iPhone kullanıcıları bize iTunes üzerinden de ulaşabilir. Türkiye'nin ve hayatın cıvıl cıvıl sesleri Ahval Podcast dizisinde. Kulağınız bizde olsun.